Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. yayınlarından yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 18 Şehrivel 1401, Hicri Kameri 12 Safer 1444 ve Miladi Takvimle 9 Eylül 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a Giden Yol ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran İçişleri Bakanı Irak Başbakanı ile görüştü. İran Ehl-i Sünnet kafirleri Hüseyin Erbay'ın etkinliğine katılmak için yola çıktılar. İran, Güney Afrika ile ilişkilerini geliştirmek için kararlı olduğunu bildirdi. Emir Abdullahian, Amerika belirsizlik edebiyatından uzaklaşırsa anlaşma elde edilecek dedi. Türkiye'de orman yangınları sürüyor. Şimdi haberler. İran İçişleri Bakanı ve beraberindeki heyet dün Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ile Erbay'ın etkinliği hakkında görüştü. Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İran İçişleri Bakanı ve Irak Başbakanı arasında gerçekleşen görüşmede iki komşu ülke ilişkileri, ikili işbirliği geliştirme yolları ve iki milletin lehine olan ortak koordinasyona yardım konuları ele alındı. Görüşmede Iraklı tarafın İranlı Erbay'ın yürüyüşçülerinin Irak'a girişinin kolaylaştırılması, organize edilmesi ve iskan ve himaye edilmesi ele alındı. İran İçişleri Bakanı görüşmede Tahran ve Bağdat'ın her alanda işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptılar. Vahide dün ayrıca Iraklı mevkidaşı ile de görüştü. İran'ın genelinden Ehl-i Sünnet seçkin gruplarından oluşan Ali Resulü sevenleri kafileleri yola çıktı. İslam İran'ın çeşitli illerinden Ehl-i Sünnet alimleri ve seçkinlerinden oluşan gruplar dün Hüseyin-i Erbay'ın etkinliklerine katılmak üzere Irak sınırlarına doğru hareket etti. Bu kafile Irak'taki kutsal mekanları ziyaret ederek Süleymaniye'de Ehl-i Sünnet alimleriyle görüşüp Cuma namazına katılacak. Haberde Ehl-i Sünnet kafilesinin Şii kardeşliğiyle birlikte Hüseyin-i Erbay'ın yürüyüşüne katılmasının kayda değer hususlardan olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede İran hükümetinin Güney Afrika ile ilişkilerini geliştirmek için kararlı olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Güney Afrikalı mevkidaşı Naldi Pandur ile yaptığı telefon görüşmesinde Afrika kıtasının İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki önemine işaretle İran hükümetinin Güney Afrika dahil bu kıta ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için kararlı olduğunu belirterek iki ülkenin enerji alanında eskiden beri iyi işbirliği içinde olduğunu ve diğer alanlarda da işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını kaydetti. Emir Abdullahyan ayrıca Güney Afrika'ya Filistin meselesine ve mazlum milletine yardımlarından dolayı teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı Ukrayna Savaşı'na da değinerek Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çabalarına devam ettiklerini belirterek Ukrayna krizin siyasi yolla son bulması ve savaşa karşı çıkmanın ilkeli politikalarından olduğunu vurguladı. Görüşmede Güney Afrika Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna krizinde arabuluculuk için önemli rolünü işaretle bu ateşkesin tüm taraflar için önemli olduğunu çünkü savaşın bazı ülkelerde gıda ve enerji krizine yol açtığını söyledi. Güney Afrika Dışişleri Bakanı ayrıca nükleer görüşmelerin bir an evvel sonuca ulaşmasını temenni etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda yaptığı görüşmede anlaşmanın en kısa sürede elde edilmesi için Amerika'nın belirsizlik edebiyatından uzaklaşması gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu telefon görüşmesinde ikili bölgesel ve uluslararası meseleler ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı. İki bakan ayrıca iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği programının son durumunu gözden geçirdiler. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, iyi, güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varma konusunda hala ciddiyiz. Ancak Amerika, anlaşmaya en kısa sürede varılabilmesi için metinde muğlak edebiyat kullanmasından uzak durmalıdır, dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de bu telefon görüşmesinde ülkesinin devlet başkanının selamlarını Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek Pekin'in Tahran'la ilişkilerini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurguladı. Wang Yi, ikili ilişkilerin geliştirmesini iki ülkenin çıkarları için uygun olarak nitelendirdi ve iki ülkenin kapsamlı işbirliği programının uygulanmasına vurgu yaptı. Uluslararası arenada tek taraflılığı reddeden Wang Yi, yasal haklara ulaşmayı İran'ın hakkı olarak değerlendirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son raporuna tepki göstererek, İran'ın barışçıl nükleer programı şimdiye kadar en fazla şeffaflığa sahip olmuştur, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son raporuyla ilgili olarak, İran'ın barışçıl nükleer programı şimdiye kadar en fazla şeffaflığa sahip olmuştur açıklamasında bulundu. Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son 3 aylık raporunun içeriği, daha önceki temelsiz siyasi hedeflerin tekrarıdır ve belirli amaçlar için kelimelerle oynamaktan başka hiçbir yeniliği yoktur ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Lahye'de kimyasal silahların yasaklanması örgütü genel müdürü ile yaptığı görüşmede dünyadaki tüm kimyasal silah rezervinin imha edilmesine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rıza Necefi, iki taraf arasında işbirliğinin geliştirilmesini yanı sıra, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının İran'da kimyasal silahlardan etkilenen kişilerin tedavisi ve sağlık durumu üzerindeki etkilerini ele alarak, genel müdürden kimyasal silahlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının kaldırılması için çaba göstermesini istedi. Yetkili ayrıca kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin tam ve etkin şekilde ayrımcılık olmadan uygulanmasına ve sözleşme üyesi ülkelerin kendi yükümlülüklerini yerine getirmesine vurgu yaptı. Necef'in sözlerinin devamında tek taraflı yaptırımların üye ülkelere uygulanmasını reddedip İran'ın çağdaş tarihte kimyasal silahların en büyük kurbanı olduğuna işaretle tüm kimyasal silah depolarının imha edilmesi ve üye olmayan ülkeler ve tarafların sözleşmeye dahil olmasına vurgu yaptı. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, Amerika ve İngiltere'nin ithamlarını reddederek bu ülkelerin İran'a karşı siber saldırılar karşısında sessiz kalmalarını eleştirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği yaptığı açıklamada Amerika ve İngiltere'nin Arnavutluk'a karşı siber saldırıya karıştığına dair ithamlarını reddederek bu iki ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bu tür suçlamalarda bulunmak için meşruluk ve salahiyete sahip olmadığını vurguladı. Temsilcilik İran'ın siber saldırıların kurbanı olarak sivil altyapılara yönelik her türlü siber saldırıyı kınadığını vurguladı. İran'ın altyapıları hatta nükleer tesislere yönelik çeşitli siber saldırıları karşı sessiz kalan ve bu tür girişimleri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen Amerika ve İngiltere'nin Tahran'a karşı bu tür suçlama yöneltecek konumda olmadıklarını ifade etti. Amerikan Hazine Bakanlığı Viyana görüşmelerinin Washington'un kararını beklerken İran ile bağlantılı olduğu ifade edilen bir şahıs ve 4 firmayı yaptırım listesine aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklamada bir firmayı Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda kullanabilmesi için İHA sevkiyatına katılması suçlamasıyla yaptırım listesine aldığını bildirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı ayrıca İHA ile ilgili araştırma, geliştirme, üretme ve yedek parçaların tedarikini yapma ile ilgili 3 firma ve 1 kişiyi yaptırım listesine eklediğini duyurdu. Biden yönetimi müzakerelerle ülkesinin nükleer anlaşmaya geri dönmeye çalıştığını iddia ettiği bir sırada İran'a karşı yeni yaptırım kararı almaya devam ediyor. Tahran Radyosu'ndan sabah haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyomer Seydiri, ilerideki savaşlar ve tehditlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek bu savaşların özelliklerinden hassas, akıllı, uzaktan ve silahların ağ eksenli olmasından ibaret olduğunu kaydetti. Komutan Heyder'i dün iktidar 1401 tatbikatı konusunda gazetecilere yaptığı açıklamada İran ordusu kara kuvvetlerinin top ve İHA birlikleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda yüksek kabiliyetine işaretle bu tatbikatta nokta vuruşu yapan akıllı toplar, İHA'lar ve zırhlı araçların başarıyla kullanıldığını kaydetti. General Heyder'i ordu kara kuvvetlerinin çeşitli tatbikatlarda İHA'ları başarıyla test ederek kendi stratejik ve operasyonel kabiliyetini artırdığını belirtti. Komutan Heyder'i ordu vilayetçi birliklerinin silahların tamirat ve bakım alanındaki başarılarına dikkat çekerek helikopter ve İHA'ların kabiliyetini yükseltme konusunda kayda değer başarılara ulaştıklarını ifade etti. General Heyder'i bu tatbikatın diğer tatbikatlardan önemli farklarının muhtelif provalar, nokta vuruşu, uzaktan hedef alınması, geceleyin hava indirme operasyonu ve asker sevkiyatından ibaret olduğunu kaydetti. Türkiye'nin güneyindeki orman yangınları sürüyor. Türkiye'nin güneyine yer alan Gülnar bölgesinde yangın çarşamba günü başladı. Rüzgar etkisiyle yangının büyüyerek yayıldığı ve itfaiye ekiplerinin havadan karadan çabalarına rağmen devam ettiği belirtildi. Orman, Savunma Bakanlığı, Jandarma, Belediye ve itfaiye personeli ve halk güçleri helikopter, uçak, itfaiye araçları ile dünden beri yangını kontrol altına almaya devam ediyor. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde Merinili sakinlerinden 920'sinin tahliye edildiği ve bazı caddeler ve tünellerin de kapatıldığı belirtildi. Türkiye Orman Kurumu Başkanı yangının Mersin'deki Akkuyu nükleer tesisine ulaşabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Bakü'nün Ankara ile İHA dahil ortak askeri sanayi ürünlerinin üretimi için işbirliği yapmak istediğini belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Sanayi Bakanı Medet Guliyev dün yaptığı açıklamada ülkede Türkiye'nin yardımıyla İHA dahil çeşitli yerli ve yeni silahların üretimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti son aylarda ve yıllarda defalarca ortak tatbikat düzenlemiştir. 44 günlük Karabağ Savaşı sırasında Türkiye istihbarat ve silah olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde iki PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Operasyon Bölgesi'nde iki PKK üyesi öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı açıklamasında etkisiz hale getirilen teröristlerin bölgede kaos çıkarmak amacıyla Türk askerlerinin konuşlandığı noktaya doğru ateş ettiğini belirterek PKK ile mücadelenin durmadan devam edeceğini vurguladı. Filistin'in İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Siyonist askerlerin sivilleri kasten öldürmesine müsaade edilmesinin işgalci rejimin iğrenç yüzünü ortaya koyduğunu belirtti. Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada Siyonist rejim başbakanı Yair Lapid'in Siyonist askerlerin Batı Şeria'da sivilleri ateş etmesine olanak sağlanmasına dair sözlerinin işgalcilerin organize suçları işlemek için ısrarcı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Siyonist rejim başbakanı çarşamba günü yaptığı açıklamada hiçbir Siyonist askerin yargılanmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Berhum, bu girişimin Filistinlilerin öldürmesinin tam soğukkanlılıkla resmen itirafından ibaret olduğunu belirterek bu cinayetlerin Filistinli milletini topraklarını tam olarak işgalden kurtarma ve göçmenlerin kendi yurtlarına dönmeleri için direniş yolunda hareket etmekten alıkoymayacağını söyledi. Yemen petrol firması sözcüsü bu ülkeye doğru yakıt taşıyan 13 tanker Amerikan-Suudi koalisyonun el koyduğunu duyurdu. Yemen petrol firması sözcüsü Asa Mütevekkil yaptığı açıklamada Amerikan liderliğindeki Yemen'e saldıran koalisyonun yakıt taşıyan gemilere el koymaya devam ettiğini bildirdi. Mütevekkil, dizel taşıyan Diotona isimli tankere Suudi koalisyon el koyduğunu ifade ederek şimdiye kadar Suudi koalisyonun 13 tankere el koyduğunu kaydetti. Yemenli yetkili Birleşmiş Milletler izinli yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde limanına girişine engel olunmasının uluslararası kurallar ve ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu vurguladı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth tıbbi gözetim altına alınmıştı. Kraliçenin ölümü Londra Köprüsü yıkıldı parolası ile duyuruldu. Ölüm haberinin duyurmasının ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın Rus vatandaşlarının Baltik ülkelerine seyahat kısıtlamasına yanıt vereceğini ifade etti. Letonya dün yaptığı açıklamada, Letonya, Litvanya ve Estonya olmak üzere Baltık ülkelerinin Rus vatandaşları için seyahat kısıtlaması getirmesi konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova bu karara gösterdiği tepkide Rusya'nın telafi edici girişimlerde bulunacağını ifade etti. Zaharova Moskova'nın yanıtının akıllıca olacağını, Rusya'nın Avrupa Birliği sakinlerinden kendini yoksun bırakmasının söz konusu olmadığını ve Rusya'yı herkes ziyaret edebileceğini kaydetti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız siyasi yorumlarla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz, Avrupa Birliği'nde Rus enerji fiyat tavanının belirlenmesinde anlaşmazlık başlığı altında. Enerji savaşı kızışıyor. Avrupa başta doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarını kış aylarında temin etme kaygısı yaşarken Rusya'dan gaz ithalatına tavan fiyat belirleyerek Moskova'ya baskı yapmaya çalışıyor. Fakat bu konu Avrupa Birliği üyeleri arasında çatlağa sebep olmuştur. Avrupa Birliği Enerji Bakanları bugün acil bir toplantıda enerji krizine karşı çözüm yollarını ele alarak fiyat tavanını belirlemeye çalışacaklar. Avrupa Birliği dönem başkanı Yüten Çek Cumhuriyeti'nin Sanayi Bakanı Josef Rizik'la bu konunun Avrupa Birliği Enerji Bakanları'nın gündeminden çıkarılmasını talep ederek bu öneri yapıcı değil. Aslında Avrupa'ya enerji krizine gerçek bir çözüm değil. Rusya'ya yaptırım uygulamanın başka bir yoludur dedi. Avrupa gazının yaklaşık %40'ını ve petrolünü %30'unu Rusya'dan sağlarken enerji piyasasını kontrol etmeye çalışıyor. Bu arada son aylarda Rusya ile Batı arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte Rus gazının Avrupa'ya akışı büyük ölçüde azaldı. Önümüzdeki kış aylarında Avrupa ülkelerini akaryakıt arzı konusunda endişelendiren konu, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve bunun sonucunda Avrupa ülkelerinde enflasyonun artması, işsizlik ve ekonomik durgunluktur. Ancak yine de Rusya üzerinde baskı kurarak düşmanca politikalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki acımasız savaşı finanse etmek için kullandığı gelirleri azaltmak için Rus gazının fiyatına bir taban teklif edeceğiz dedi. Ayrıca bu eylemin Putin'in Avrupa enerji piyasasını manipüle etme girişimlerini önleyeceğini belirtti. Von der Leyen'in sözleri Moskova'nda daha önce uyarıda bulunarak kendi ham petrolü ihracatı için Washington önerdiği fiyata destek veren ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurduğu bir ortamda gündeme geliyor. Putin bu bağlamda şöyle dedi. Mevcut durumda Rusya'yı izole etmek imkansız ve Moskova sanayi ve ekonomik sektörlerinde güvenliği güçlendirmeye devam ediyor. Rusya Cumhurbaşkanı bu ülkenin ihraç ettiği gaza fiyat kısıtlaması uygulanması durumunda Avrupa'yı petrol ve doğalgaz satışını durduracağı tehdidinde bulundu. Avrupa tek sevkiyat pazarında doğalgazın fiyatı son 12 ayda %400 arttı. Avrupa ülkeleri gaz fiyatındaki artıştan ciddi şekilde etkilendi. Birçok sektör çalışmaya devam etmekte tereddüt ediyor ve birçok küçük işletme akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle iflas ilan etti. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Batı'nın Rusya'nın enerjisine uyguladığı ambargonun Avrupa'nın finansal istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Şimdi Avrupa ülkeleri bu süreçle mücadele için çözüm aramaya ve karar vermeye çalışacak. Onlar alternatif enerji kaynaklarında geniş çaplı yatırımlar yapmak, elektrik tüketimini azaltmak ve alternatif yakıt kullanacaklar. Kömür ve nükleer santralleri devreye sokmak, evleri ısıtmak için odun kullanmak bunlardan bazılarıdır. Fakat her şeye rağmen hala savaş tamtamları çalarak Rusya'ya baskı için siyasi kararlar almaya çalışıyorlar. Bu konu Avrupa Birliği için hem siyasi hem ekonomik açıdan sorun oluşturacaktır. Daha büyük ve daha güçlü Avrupa ülkelerinin birlik üyeleri üzerindeki baskısının bu birliğin çökmesine ve ayrılıkçı hareketlerin yoğunlaşmasına zemin hazırlayabilir. Küresel gaz piyasaları uzmanı Alex Mantona'ya göre Avrupa uzun ve acı bir yarıştadır. Bu kıta kendini daha iyi durumdan önceki kötü duruma hazırlıyor. Fakat soru şu ki durum ne kadar kötü olacak? Shell CEO'su Ben Van der Burden, gaz Rus gazının tamamen kesilmesi durumunda Avrupa ülkelerinin yıllarca enerji ve yakıt tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalacağını itiraf ediyor. Avrupa'yı zor günler bekliyor. Bu yüzden Avrupalı yetkililerin siyasi ve ekonomik yönden bütün Avrupa'yı etkileyecek kararlar alması gerekiyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Arap Birliği'nin bildirisi İran'ı suçlamada kısır döngü başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arap Birliği Dışişleri Bakanları ve sözde Dörtlü Komite'nin bildirisini kınayarak, İran'ın 3 adadaki çalışmalarının ülkenin toprak bütünlüğü ve hakimiyeti çerçevesinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi ve sözde Dörtlü Komite'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısının İran'a yönelik ifadeleri ilişkin açıklamasını kınayarak bu tür açıklamaların yayınlanması söz konusu bazı ülkelerin bölgedeki gelişmelerin gidişatını doğru anlamadığını ve Batı Asya bölgesinin gerçeklerine göz ardı ettiğini göstermektedir dedi. Bildiriyi yayınlayanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a ait Büyük ve Küçük Tom ve Bu Musa üçlü adaları ile ilgili iddiasını tekrarlarken, İran'ı Yemen'in iç işlerine müdahale ile suçlayarak nükleer müzakerelere katılmak ve İran füze programının bu müzakerelere dahil edilmesini istediklerini belirttiler. Birçok muteber belge söz konusu 3 adanın İran'ın mülkiyetinde olduğunu ispatlarken Arap rejimleri benzer oturumlarda ve tabii ki Amerika ve Siyonist rejimin yeşil ışığı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu adalardaki sözde malikiyet konusunu gündeme getirmekle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı suçlama kısır döngüsünü sürdürdüğünü ve davranışlarında herhangi bir değişikliğin olmadığını gösteriyorlar. 1881 yılında Britanya Deniz Kuvvetleri'nin haritası, 1863 yılı Britanya Denizcilik Bakanlığı haritası ve de 1886 yılında Britanya Savaş Bakanlığı'nın İran'dan çizdiği haritada, söz konusu adalar İran topraklarının renginde boyanması mevcut uluslararası belgelerden bazı örnekler olarak İran'ın bu adalar üzerindeki mülkiyetini gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti de her zaman Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran'ın ayrılmaz parçaları olduğunu, benzer bildirilerin yayınlanmasının bu konuda hiçbir değişiklik oluşturmayacağını vurguluyor. İlginç olan ise Arap Birliği bildirisinin bazı üye ülkelerin son aylarda İran ile ilişkileri iyileştirmek hedefiyle teamüllere başladıkları, Kuveyt'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a büyükelçi göndereceklerini açıkladıkları bir ortamda yayınlanmasıdır. Hatta Emirliklerin İran ile ilişki düzeyinin düşmesinin başlıca sebebi olan Suudi Arabistan bile Irak'ın arabuluculuğu ile İran'la görüşmeleri sürdürürken yapılan diyalogları olumlu değerlendiriyor. Bu yüzden son Arap Birliği Dışişleri Bakanları oturum bildirisinde tekrarlanan iddia ve suçlamalar bölgede gerginliklerin azaltılması ve yakınsamanın güçlendirilmesinde çelişkili davranış sayılıyor. Arap Birliği Dışişleri Bakanları'nın son bildirisinde bir kez daha İran, Yemen iş işlerine müdahale etmekle suçlanıyor. Bu konu mevcut gerçeklerle açıkça çelişiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen krizine karşı her zaman izlediği tutum, bu ülkede savaşın sona ermesi hedefiyle siyasi çözüme destek olmuştur. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti, özellikle 13. hükümetin önceliği, aralarında Fars Körfezi'nin güney kıyı ülkelerinin de bulunduğu tüm komşular ile ilişkileri ve işbirliklerini güçlendirmektir. Fakat bu ülkelerde İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı boş suçlamaların tekrarlanması ve kabul edilemez taleplerde bulunulması bölge ve bu ülke sorunlarının çözümü değildir ve daha çok komşular arasında güvensizlik ortamını yoğunlaştırır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de İran'ın mevcut yanlış anlaşılmaların diplomatik kanallardan çözmek için komşularını davete dayalı her zamanki tutumunu tekrar vurgulayarak Arap Birliği Dışişleri Bakanlarına bir tavsiyede bulunarak bu ülkelere tekrarlanan değersiz suçlamalarının yerine Siyonist İsrail rejiminin zulüm altında olan Filistin halkına karşı cinayetlerine odaklanmalarını tavsiye ederim dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Şehriver 1401, Hicri Kameri 12 Safer 1444 ve Miladi 9 Eylül 2022 Cuma. ...53 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Şehriver 1348'de İranlı ünlü yazar ve eleştirmen Celal Ali Ahmet vefat etti. Hicri Şemsi 1302'de Tahran'da dünyaya gelen Ali Ahmet, Hicri Şemsi 1325'de Tahran Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında siyaset sahnesine giren Ahmet, yazarlığa basında çalışmakla başladı ve Hicri Şemsi 1332'de itibaren talim ve terbiye işleriyle uğraştı ve birçok makale yayınladı. Celal Ali Ahmet'in hikaye yazımında özel bir üslubu ve yöntemi vardı. Konuşma dilini çok doğru ve yerinde kullanırdı ve çekici hikayeler biçiminde toplumsal ve politik eleştirileri özel bir zarafetle aktarırdı. Batı kültürünün İran'ın dini toplumundaki etkisi Ali Ahmet'in temel endişesiydi. Bu nedenle Hicri Şemsi 1341'de Batılılaşma kitabını yayınladı ve batılılaşma tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Şehriver 1358'de İranlı ünlü müzisyen ve İran'ın yeni musiki kurucularından olan Üstad Ali Naki Veziri vefat etti. ...666 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Safer 778'de İranlı ünlü şair Selman Savucu lakaplı Hacı Cemalettin Selman Savucu İran'ın ortasındaki Save kentinde vefat etti. Selman'ın babası fazıl ve kalem ehli birisi olup İlhanlılar Sarayı'nda divan işleriyle meşguldü. Selman çocukluk ve gençliğinde tahsile yöneldi ve kendi döneminin yaygın bilimlerini öğrendikten sonra zirveye ulaştı. Selman'ın şiir konusunda büyük bir yeteneği vardı. Öyle ki büyük şair Hafız-ı Şirazi Selman'ın şiirlerinde övmüştür. Selman'ın şiirlerinin toplam sayısı yaklaşık 11 bin beyittir. Zevkini şiirin tüm alanlarında uyguladı ve araştırmacılara göre şiir alanında tartışmasız bir üstad oldu. Şiirdeki mahareti ve ustalığı öyle bir düzeye ulaştı ki İran'ın en büyük şairlerinden Hafız Şirazi bile onu övdü. Selman Savucu'nun şiirlerinde bakıldığında tasavvufi eğilimlerin olduğu ve bu alandaki inançların şiirlerine iyi yansıdığı görülmektedir. Savucu'nun divanının şiirlerinde Yüce Allah ve İslam peygamberini anlatan dini içerikli şiirler de vardır ki bunlardan bazıları benzetme gücü ve dilin belagati bakımından harikadır. ...1450 yıl önce 9 Eylül 572'de İran ve Roma imparatorlukları arasında 7 yıllık savaş başladı. ...437 yıl önce bugün 9 Eylül 1585'te Fransa sadrazamı ve siyasetçi Kardinal Richelieu dünyaya geldi. Müzik 194 yıl önce bugün 9 Eylül 1828'de Rus yazar ve edip Leo Tolstoy dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kavala ve Kabaş kararındaki hakimi terfi.
Yeni Çağ.
AKP'nin eski anketçisinden flaş altılı masa iddiası. Aday masadan çıkacak.
Milli Gazete.
Tarım can çekişiyor.
Şimdi hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç 107 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde darbezede siyaseten tek adam siyasetini başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Parlamenter sistemin özellikle siyasetteki darbeler kaynaklı dağınıklık ve istikrarsızlıktan kaynaklanan sıkıntı, arıza ve tıkanıklıklarını çokça yaşamış bir ülkeyiz. Bilhassa askeri darbelerin siyaset üzerindeki tahripkar etkileri seçimle gelen meclislere ve hükümetlere olumsuz yansıdı. Parçalı siyaset zayıf koalisyonlara yol açtı. Ahenkli ve güçlü hükümetler kullanılmalı. Bu da kronik bir istikrarsızlığa sebep oldu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
12 Mart 70'li yıllarda, 12 Eylül ve 28 Şubat'ta, 80-90'larda siyaseti bu duruma getirdi. Bunun halkta sebep olduğu yoğun tepki birikiminden de istifade eden AKP'nin 2002 seçiminde tek başına iktidara gelmesi ve sonraki her seçimde bu konumunu devam ettirmesiyle artık böyle bir durum yok. 2007'ye kadar önemli bir sorun olan hükümet Çankaya uyumsuzluğu da tarihe karıştı. Keza bilhassa Erdoğan'ın ustalık dönemi olarak nitelediği 3. iktidar döneminde önceki dönemler için sürekli ifade edildi gelen muktedir olamama problemi de sona erdi. Meclis çoğunluğuna sahip bir tek parti iktidarı. Ama bu çoğunluğu oluşturan vekillerin tamamı liderin kararı ve onay ile aday yapılmış ve o sayede seçilip meclise girebilmiş. Yani lidere bağlı bir meclis grubu. Bağımsız olması gereken üç temel erkten biri olarak yasamanın yürütme organı üzerinden lidere bağımlı hale getirilmesi. Sonra iktidar partisinin genel başkanlığı ile başbakanlıktan, milletin reyi ile Cumhurbaşkanlığına geçiş yapan bir lider ve devletin kilit kurumlarına TSK'ya, üst düzey bürokrasiye, yüksek yargı organlarına, YÖK'e ve benzerine yapılan atamalarla adeta düzensiz gül bahçesine çevrilmiş bir devlet yapısı. Bu çerçevede bağımsız ve tarafsız olması çok daha önem taşıyan yargı erkenin de yürütme organına bağımlı hale getirilmesi. Medya üzerinde daha önce hiç görülmemiş ölçüde kurulan kontrol ve hakimiyet. Aynı şekilde STK'ların da çok büyük ölçüde iktidarla adeta bütünleştirilmiş olması ve muhalefete karşı sergilenen tahammülsüz, dışlayıcı, ötekileştirici, suçlayıcı tavır. Türkiye şimdi bütün bunları katmerleyen her alanda ülkeyi ağır krizlere sürükleyen tek adam rejiminden demokrasi içinde sandık yoluyla kurtulmanın sancısını çekiyor.
Tahran Radyosu.
Kamil Tekin Sürek 7 Eylül tarihli Evrensel Gazetesi'nde HDP'li bakan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP-MHP yandaşları milliyetçilik argümanı ile atılı masayı sıkıştırmak için HDP'yi kullanmaya çalışıyor. Bir süre HDP'de altılı masada falan dediler. Şimdi altılı masa seçimleri kazanırsa HDP'ye bakanlık verecekler diye propaganda yapıyorlar. Altılı masanın sözcüleri, iktidar yandaşları bu propaganda malzemesini etkisiz kılmaya çalışıyor. Ama Gürsel Tekin'in bir sözünü bu iddialarını doğruluyor gibi çarpıtıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Altılı masa özellikle CHP, AKP-MHP yandaşlarının milliyetçilik ve din istismarı taktiklerini boşa çıkarmak için ya bu konulara girmemeye çalışıyor ya da girerse onlardan daha milliyetçi, daha dindar görünmeye çalışıyor. Fakat AKP-MHP ittifakı da altılı masada iyi biliyorlar ki HDP anahtar parti durumundadır. Güncel anketler HDP'yi 3. ya da 4. parti olarak gösteriyor. 7 Haziran seçiminden sonra 3. parti idi mecliste ve kıyamet de buradan koptu zaten. Önümüzdeki seçimde yapılırsa tabii büyük ihtimalle AKP-MHP ve altılı masa birbirlerine yakın oy alacak ve Cumhurbaşkanı yani yürütmenin seçiminde geçen yerel seçimlerde büyük şehirlerde olduğu gibi belirleyici olacak. HDP'yi kapatsalar da bu durum çok değişmez. HDP ve önceki partilere oy verenler HDP yerine geçecek partiye de oy verirler. 6-7 milyon seçmeni yok edemeyeceğine göre demokrasi, halkın iradesinin tecelli bulması ve benzeri iddiaları sürdürmek istiyorsan HDP'li bakan da olacak muhtemelen. Ayrıca olursa olan bakanlar HDP'li ilk bakanlar olmayacak. 7 Haziran seçimlerinden sonra kurulan geçici hükümette 2 HDP'li bakan vardı zaten. Bu memlekette HDP'li bakanlar oldu, milletvekilleri oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili oldu. Meclis komisyonlarına milletvekili verdi. Onlarca belediye başkanı ve binlerce belediye meclis üyesi oldu. Bundan sonra da olacak. Bunu engellemenin yolu sürekli açıp kapalı darbeler, o haller, sıkı yönetimlerle ülkeyi yönetmektir. Onun için eskiden demokrasi iddiasında bulunan her politikacı en az bir kere demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer falan derdi. Altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistem falan deyip hala eksiksiz demokrasi diyemiyor. Şimdilik tek anlaştıkları konu AKP-MHP'ye karşı seçim işbirliği yapmak, güçlerini birleştirmek. Kendilerini birleştirinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu söyleseler bile, örneğin HDP, ben de güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorum dese masaya onu dahil etmezler. Masa ya da onların içinden biri iki parti demokrasi dediğinde bakalım bu konuda ne diyecek? Onlar da yolu Diyarbakır'dan geçirecekler mi? Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasını engelleyecek bir sistem savunacaklar mı? Yoksa HDP seçmeninin oyunu mecliste yansıtmamak için parlamenter sistemi nasıl güçlendiririz hesapları mı yapacaklar?
Murat Çavaş, 7 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde enflasyon tek haneye hangi matematikle düşecek başlığı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre enflasyon tırmanışı sürdürdü ve kritik seviye olan %80'i aşarak %80.21 olarak gerçekleşti. Üst üste 15. ayda da yükselen enflasyon bu oranla beraber son 24 yılın yeni rekorunu kırmış oldu. Tabii ki TÜİK'in enflasyonu gerek bağımsız kuruluşların enflasyon rakamlarına göre gerekse beklentilere göre oldukça düşük kaldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG'ın enflasyonu ise yıllık %181.37 oldu. ENAG'ın enflasyonu ile TÜİK'in enflasyonu arasındaki fark 100 puanın üzerine çıktı. Beklentilerin altında kaldı dedik. Zira enflasyon öncü göstergesi olarak ifade edilen İstanbul Ticaret Odası İTO'nun açıkladığı perakende fiyatlardaki yıllık artış %99.91 idi. TÜİK'in enflasyonu ile İTO'nun enflasyonu arasındaki fark da görüldüğü gibi 20 puana yaklaştı. Milletimiz market alışverişi yaptığında da pazara gidip yüksek fiyatlarla karşılaştığında geçen yıla göre maruz kaldığı fiyat artışlarının ENAG'ın enflasyonunu doğruladığını, TÜİK'in enflasyonunu sahadaki gerçekleri yansıtmadığını, maaşların TÜİK'in enflasyona göre arttığını, bu sebeple gelirlerinin sürekli eridiğini çok çok iyi biliyor. Bilmek ne kelime, iliklerine kadar hissederek yaşıyor. Ama yine siyasi tercihlerini değiştirmiyor. Çözüm arayışlarına girmiyor. Yaşanan bu haksızlığı, bu kısır döngüyü kabullenmiş gibi görünüyor. Hatta kabullenmenin ötesinde siz bilimsel bir yaklaşımla gerçekleri ifade ettiğinizde de tepkisini kendisine haksızlık yapanlara değil, doğruları söyleyen size gösteriyor. Her türlü sorun çözülür, ölüm dışında çözümsüz hiçbir mesele yoktur ama İnsanların ön yargılarını, cehaletini, inatlarını aşabilirsen, bu da oldukça zor bir konu. Milletimizin bu kabullenmiş halini çok iyi analiz eden hükümet, tüm olumsuzluklara rağmen toz pembe tablolar sunmaya devam ediyor. Hükümet 2023-2025 yıllarını kapsayan orta vadeli programını açıkladı ve bu program resmi gazetede yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati programla ilgili yaptığı değerlendirmede program dönemi sonunda ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının %9.6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %0.9 olacağını, enflasyonun tek haneleri ineceğini öngörüyoruz dedi. Bakan Nebati geçen yılın Aralık ayı başında göreve geldiğinde gözlerimizi kapatmamızı ve 6 ay sonra çok farklı bir Türkiye açacağımızı müjdelemişti. 6 ay değil 9 ay geçti, geldiğimiz nokta ortada.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Oh,
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hadid suresinin 25. ayetinin tilavetini ele alacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberindeki kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edeceklerini bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Bu ayet, nübüvvet ve insanların saadete ve erdemliğe doğru hidayet konusuna değinerek şöyle buyuruyor: tarih boyunca ilahi peygamberler kitapları ve mucizeleriyle halkı doğru yola ve yanlış yoldan ayırt etmeleri ve birbirlerine karşı adil olmaları ve diğerlerinin haklarına tecavüz etmemek ve zulmetmemekten kaçınmaları için mebus oldular. Doğal olarak bazıları ilahi haddi aşarak zulüm ve taciz yolunu izlemeye başladılar. Onlara karşı mücadele için uygun araç ve güce gerek vardı. İnsanın ihtiyacı olduğu araçları yapmak için her zaman etkin rolü olan doğal unsurlardan biri demirdir. Hatta günümüzde demir olmadan dünyadaki tüm fabrikalar ve sanayi çalışamaz hale gelir. Geçmiş zamanlarda zalimlere ve sultacılara karşı mücadele için savaşçılar kılıç, kalkan ve mızrak kullanırken günümüzde top, tank, tüfek ve uçakla savaşıyorlar. Hiç şüphesiz zalimlerle mücadele etmek için hak yolunda canlarından geçmeye hazır, ilahi dini ve isteyenlerini savunan mümin ve mücahit güçlere ihtiyaç vardır. Bu ayeti kerimden şunları öğreniyoruz. Peygamberler insanları günah ve zulüm işlememek ve iyi amellerde bulunmaları için onları zorlamaz. Sadece onlara hak ile batıl arasındaki fark ve kriterlerini açıklar. Böylece insanlar kendi iradeleri ile hak ve adalete göre davranırlar. Peygamberlerin bisetinin hedeflerinden biri halkı eğitmenin yanı sıra toplumda adaleti kurmaktır. Toplumda adaletin uygulanması, iktidarın kullanılmasını ve toplumda adaleti kabul etmeyi istekli olmayan, ona karşı durup direnenlerle muhatap olmayı gerektirir.
Ya İlahi,
Ya İlahi, İn ekun ahtatum, evce vastu kadri,
فَعَفُ عَنْ ذَنْبِي وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَاتِي وَوِزْرِي وَاهْدِنِي لِلنُّورِ وَاشْرَحْ لِلْهُدَى وَالْحَقِّ صَدْرِي يَا إِلَٰهِ.
Şimdi de Hadid suresinin 26 ve 27. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Geçen ayetin devamında bu ayetler şöyle buyuruyor. Kitap ve şeriat sahibi olan Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya kadar tüm ilahi büyük peygamberlerin görevi insanların saadet yoluna hidayet edilmesidir. Fakat her asır ve her zamanda halktan bir grup peygamberlerin davetini kabul etmeyerek onlara iman getirmediler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisitinden önce Hazreti İsa son ilahi peygamber olarak kendisini izleyenlere İncil'i getirdi ve onlar arasında sevgi ve dostluğu yaymaya çalıştı. Tabii ki onlar Allah'ın rızasını kazanmak için dünyevi zevklerden uzak durmaya çalışıyorlardı. Fakat Allah-u Teala böyle bir şeyi vacip kılmamıştı. Maalesef bu konu onları doğru yoldan saptırdı. Halk ve toplumdan uzaklaşarak inzivaya çekilenler için kötü sonuçları oldu. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Peygamberler halkı doğru yola hidayete erdirmek ve ilahi mesajı onlara tebliğ etmek için mebus oldular. Bu daveti kabul edip etmemek ise halkın iradesine ve inisiyatifine bağlıdır. Peygamberler kimseyi hakkı kabul etmeye zorlamaz. Nübüvvet hareketi tarih boyunca ve sürekli olarak var olmuştur. Elbette ilahi ilim ve hikmet gereği yeni bir peygamberin gelişi ve yeni bir kitabın nazil olmasına gerek duyulmadığı müddetçe. Tüm ilahi peygamberler ve semavi kitaplar ve onlara saygı duyulması ise iman ehlinin görevidir. Dinde ve din adına bidat oluşturmak semavi dinleri tehdit eden afetlerden biridir. Bidat, dinleri izleyenlerin kendi zevk ve görüşleri uyarınca kendi isteklerini din adı altında yaymaya çalıştıkları zamana aittir.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, ya sahibel mevahibis seniyye, salli ala Muhammedin.
Şimdi de Hadid suresinin son ayetleri olan 28 ve 29. ayetlerinin tilavetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulih. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.
Allahümme salli ala
Geçen ayetlerin devamında bu ayetler Müslümanlara hitaben şöyle buyuruyor. Göstermelik ve zahiri imandan gerçek imana ulaşın. Dünya ve ahirette ilahi rahmetten yararlanmak ve ilahi nurun sizin hayatınızı aydınlatması için ilahi takvaya uyun. Bu yolda hareket etmekle hem eski günahlar bağışlanır hem de gelecekte cennete doğru hidayet edilirsiniz. Hadid suresinin son ayeti ise şöyle buyuruyor. Eğer siz Müslümanlar Resulullah ve Kur'an-ı Kerim talimlerine uyar ve amel ederseniz, artık Müslüman olmayanların sadece kendilerinin peygamberlerine uydukları için saadete ulaşacaklarını ve sizin ilahi rahmet ve faziletten uzak kaldığınızı düşünemezler. Bu ayet-i kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Her zaman Allah'a iman gücünü takvaya uyarak güçlendirmek gerekir ki her zaman insanın derinliklerine işlesin. Mümin günahtan masum değildir. Fakat eğer onun hedefi günahtan sakınmak ve takva kalkanı ile ilerlemek ise, Allah onun günahlarını bağışlar. Başkalarının geleceği cehennemlik veya cennetlik olmaları hakkında yargıda bulunmayalım. Zira Allah'ın fazl ve rahmeti çok geniştir. Ve başkalarının işleri ve hedefleri hakkındaki bizim bilgimizle sınırlı değildir. Değerli dinleyiciler, bir nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İnsanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırlamış olduğumuz sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde değindiğimiz gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünya hükümetini kurmasını bekleyen kişinin kendisine yardım edebilmesi için zuhur dönemine hazırlıklı olması gerekir. İmamın ve onun yüce amaçlarının olduğunu bilmek, kendini yetiştirmek, kendini takva ve güzel ahlakla donatmak, hakiki bir bekleyenin yetiştirilmesi için saydığımız şeylerdendi ama bekleyen sürekli bir çalışma ve gayretle zamanının imamının amel sahasında zuhur etmesine de hazır olmalıdır.
Her birimizin genellikle belirli bir beceri gerektiren bir yeteneğimiz var. Bu beceri ve yeteneği iyi öğrenmeye çalışmalı ve imamın şanlı hükümetini güçlendirmek için başkalarına da bu şanlı yolu öğretmeliyiz. Öte yandan Sahibu Zaman Aleyhisselam'ın hükümetinde bilim ve teknolojiye büyük önem verilmektedir. Günümüzde insan bilgisi inanılmaz bir hızla gelişiyor ve ilerliyor. Buna göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenler de bu ilimleri mümkün olduğu kadar çok öğrenmelidirler ki Cenab-ı Allah'ın adaletli bir dünya hükümeti kurdurmasına yardımcı olabilsin.
Bu adaletli hükümetin kurulması önündeki engellerden biri de yıllarca insanlara zulüm ve tahakküm ile mallarını yağmalayan zalimler, iktidar ve servet sahipleridir. Bu grubun çıkarlarını korumak için o imamla savaşması doğaldır. Böyle bir durumda İmam Zaman Aleyhisselam askeri bilgisi olan yardımcılara ihtiyacı vardır. Bu nedenle İmam Zaman Aleyhisselam'ı bekleyenlerin mümkün olduğu kadar askeri hazırlık yapması gerekiyor. İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi her biriniz bir ok büyüklüğünde de olsa buna hazırlıklı olması lazım. Cenab-ı Hak böyle bir insandan ne zaman böyle bir niyet görse o imamı anlayacak şekilde ömrünü uzatır inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlere tavsiye edilen işlerden biri de o Hazretin zuhuru ve fereci için dua etmektir. Prensip olarak dua her iyiliği elde etme ve kötülükten kaçınma için çok etkilidir. Allah Gafir suresinin 60. ayetinde "Beni çağırın ki duanızı kabul edeyim" buyurmuştur. Ve Hazreti Ali aleyhisselam da duayı ilahi rahmet ve karanlıklardaki ışık olarak değerlendirmiştir. Gaybet dönemine çeşitli zorluklar, problemler ve fitneler eşlik etmekte ve imamı bekleyenler çeşitli baskı ve ıstıraplarla karşı karşıya kalmaktadır. Böyle zor bir durumda Allah'tan insan dünyasının kurtarıcısının zuhurunu istemek bekleyenlerin en önemli ve etkili görevlerinden biridir.
Bu talebe cevaben Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarının kurtuluşunu müjdeler ve şöyle buyurur. Çaresiz bir kimse kendisine seslendiğinde cevap verebilecek kötülüğü ve mutsuzluğu giderebilecek kim var ve sizi yeryüzünün halefleri yapmak ister. Bu ayet İmam Zaman Aleyhisselam'ın Kabe'nin yanına gelip insanları kendisine çağırdığında okuduğu ayetin aynısıdır. Gelişimi hızlandırmak için çok dua edin ki bu sizin açılışınız ve fericinizdir.
Tahran Radyosu.
İmam Zaman Aleyhisselam bu anlamlı ve kesin hadiste zuhurunun yeryüzündeki azap, kargaşa, adaletsizlik, fitne ve zulme son vereceğini ve bu nedenle onun zuhurunu hızlandırmamız için duamızı dile getirmemiz gerekiyor. Bütün bu sıkıntılardan, baskılardan ve acizliklerden kurtulup huzura, güvene, bolluğa, adalete ve manevi mükemmelliğe ulaşmak bu zuhurun amacıdır. Bu nedenle İmam Hasan Askeri şöyle buyurmuştur. Allah kıyametteki yok oluştan ve helaketten kimseyi fereç ve zuhuru hızlandırma duası yapmadan kurtarmayacaktır.
Genel olarak dua umut verir ve hedefe ulaşma çabalarını artırır. Bu tarifle İmam Mehdi aleyhisselamın fereci ve zuhurunun Allah'tan istenmesi, kalplerdeki ümit nurunu aydınlatır ve bekleyen kişi Allah'ın duasını önemsediğini ve inayet ettiğini bildiğinde o asil imamın zuhuru için gayretini artırır. Dua ve yakarışlar ihlas, dikkat ve tazarru ile birlikte yapılırsa, özellikle dua eden kişi iman, takva, dürüstlük gibi niteliklerle donanmışsa büyük etkisi olacaktır. Ayrıca 12. imamın zuhuru için toplu dualar ve başkalarıyla uyum içinde olma şeklinde hazırlayanlar Allah'tan daha fazla ilgi görecek ve bu büyük ve mübarek vaadin gerçekleşmesini yaklaştırabilecektir. Bu tür olaylar geçmiş bazı peygamberler zamanında da yaşanmıştır.
İdris Hazretleri kavminin muhalefetiyle ve devrinin zalim hükümdarı tarafından öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca gözden kayboldu. Onun yokluğunun uzamasıyla halk şiddetli sıkıntı ve açlık çekti ve hepsi Rabb'e yalvarmaya ve tevazu ile dua etmeye başladılar. Allah-u Teala da onların tevbesini kabul etmiş ve peygamberinin yokluğuna son vermişti. Hazreti İdris'in dönüşüyle halkın durumu çözülmüş, hükümdar zalim, aşağılık ve hur hale gelmişti. Hazreti İdris'in kıssası İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybetine çok benzer ve duanın nedenle etkili olabileceğini de açıkça göstermektedir.
İmam Sadık aleyhisselam da Firavun ve yandaşlarının baskı ve zulmünden dolayı Beni İsrail halkının yaşadığı sıkıntı ve zorluklardan bahsetmiştir. İçinde bulundukları zor durumdan bunalanlar 40 gün boyunca Allah'a dua edip yalvarmış ta ki Allahu Teala Musa ve Harun'a onları kurtarması için peygamberlerini gönderdi. Sonra İmam Sadık aleyhisselam Mehdi'yi bekleyenlere şöyle dedi: "Aynı şeyi yaparsanız Allah bizim işimizde Hazreti Mehdi aleyhisselamın gelişinde bir fereç yaratır. Ama siz bunu yapmazsanız bu mesele kıyamete kadar sürer." İmam Sadık aleyhisselamın sözleri ve bu iki olay ve bunlara benzer diğer olaylar göstermektedir ki Hazreti Mehdi aleyhisselamın gerçek bekleyenleri de içtenlikle dua etmeleri gerekiyor.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru ile bizleri gaybet zorluğundan kurtarmasını Allah'tan niyaz ederiz. Bu yüzden dua etmeye başlıyoruz ve şöyle diyoruz: "Seni çağıran, acizlerin derdini gideren, ihtiyaçlarına cevap veren, insanlara büyük üzüntü ve ıstıraptan kurtaran Rabbim, o halde velinizin gaybet zorluğunu gider ve garanti ettiğin gibi onu yeryüzünde halifen yap."
Evet değerli dinleyicilerimiz, Umut Işığı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İçişleri Bakanı ve beraberindeki heyet dün Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile Erbayin etkinliği hakkında görüştü. İran'ın genelinden ehli sünnet seçkin gruplarından oluşan Ali Resul sevenleri kafilesi yola çıktı. İran, Güney Afrika ile ilişkilerini geliştirmek için kararlı olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Amerika belirsizlik edebiyatından uzaklaşırsa anlaşma elde edilebilecek, dedi. İran, dünyada kimyasal silahların tamamen imha edilmesine vurgu yaptı. Amerika, İran ile çalıştıkları için 4 firmaya daha yaptırım uyguladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.